Söz Sanatı. Sunan Nisan Kumru. Uzman konuk Şener Mete.
Diyanet Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, bir söz sanatı programında daha sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bize Giresun'dan yazan dinleyicimiz Cemal Resim'e Müşteci'ye teşekkür ediyoruz. Harika anlatıyorsunuz, ağzınıza sağlık demiş dinleyicimiz. Biz de sizin de kulağınıza sağlık, teşekkür ediyoruz diyor ve programımıza başlıyoruz. Bu haftada Türkçemizi en güzel konuşması gereken meslek sahipleri olan başta spiker ve muhabirler olmak üzere yayıncıların gördüğü kurslarda verilen ve verilmesi gereken eğitimlerle ilgili açmış olduğumuz dosyayı sunmaya devam edeceğiz. Son programımızda yönetmenlik konusunu ele almıştık. Biliyorsunuz yönetmenler radyo ve televizyonlardaki programların yapım ve yayınlarında görev yapan meslek sahipleri. Bugünkü programımızda stüdyo dışından yapılan canlı yayınlarda yönetmenlik konusuna gireceğiz. Uzman konuğumuz TRT Baş Spikeri Sayın Şener Mete Hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
Hoş bulduk Nisan. Merhaba.
Hocam cuma günü yönetmenlik konusuna girmiş, rejiden söz etmiş ama ondan önce de rejisörlük mesleğini anlatmıştık. Televizyon yayınlarında yönetmenin bir yayının hem belirleyicisi hem de A'dan Z'ye sorumlusu olduğunu öğrenmiştik.
Nisan, öncelikle bir açıklama yapmak istiyorum. Yönetmenlik ve yönetmelik kelimeleri anlam bakımından birbirinden farklıdır.
Evet, yakın olmakla birlikte sesleri anlam farklı.
Ancak diplomalı birçok kişinin yönetmelik yerine yönetmenlik yazdığını üzülerek görüyorum. Şu cümleler Tutanak Dergisi'nden, meclis sitesinde yer alan metinler ve bir bakanlığın sitesinden alındı. Daktilolarında hatası olabilir ama sonuçta yayınlanan bir hata. Senden dinleyelim mi?
Yönetmenliklere göre bir vericiden yayılan elektromanyetik dalgaların şiddetinin 22 VM'yi geçmemesi gerekmektedir. İstisna sözleşmesi yönetmenliği hükümleri içinde bu konuda yönetmenliklere uygun olmayan atamaların ve çalışmaların yapıldığı doğru mudur? Kuruluş görev yönetmenliği en son hangi tarihte değiştirilmiştir? Yönetmenlik değişiklikleri genel müdür talimatlarıyla birimlerin bağlı oldukları ünitelerin değiştirilmesi idari hukuku açısından mümkün müdür? Riskli yapıların hızlı bir şekilde tamamlanmasına dair yönetmenlik çalışmaları devam etmekte olup...
Şimdi yönetmelik nedir, yönetmenlik nedir? Tanımlayabilir miyiz?
Hocam yönetmelik bir kuruluşun çalışma kurallarını belirleyen kuralların tümü. Yönetmenlikse yönetmen olma durumu... Ki onu anlatıyoruz zaten.
Tabii.
Biz.
Yönetmelik bir karardır, yönetmenlikse bir meslektir.
Evet.
Biz canlı yayınlar esnasında altyazıları eleştiriyoruz ama gözden geçirilerek, yani birkaç gün sonra yayınlanan metinlerdeki kelime ve yazım hatalarına ne diyebileceğiz onu bilemiyorum. Basın müşavirlerinin bu hatalara biraz daha dikkat etmeleri gerekir.
Evet. Peki bu nasıl önlenebilir hocam bu hatalar?
Şimdi Nisan, metni gözleriyle okuyorlar. Evet. Aslında sözleriyle okumaları
çok
lazım.
Çok doğru hocam, evet.
Basın müşaviri odasına geçecek, kapısını kapatıp işte yayınlanacak olan metni sesli olarak okuyacak.
Evet.
Kulağa bir kere o metni duyacak. Ancak o zaman yanlışlar asgariye iner.
Evet hocam, bu çok doğru bir yöntem. Çok önemli ve yapılması gereken, uygulanması gereken bir yöntem. Peki yönetmenliğe geçecek olursak hocam, sanıyorum ki yönetmenin sorumluluğu ister stüdyoda isterse açık alanda yayında olsun değişmiyor.
Stüdyo dışındaki yayınlarda yönetmen çok daha fazla ter döküyor Nisan. Bir kere personelin takibi gerekir. Nerede olduklarını yönetmen bilmek zorundadır. Stüdyodaki yayında bir aksilik olmazsa aslında bütün ekip rejide bulunur. Ama dışarıdaki bir yayında ekipteki bir eksikliğe karşı yönetmen bizzat önlem almak durumundadır. Bazen bir kişiye iki görev verebilir. Bazen de kendisi teknik bir işi daha yapabilir.
Evet. Uzun süreli bir canlı yayın düşünelim. Böyle bir canlı yayın varsa bu yayının yönetmenini nasıl değerlendirmek gerekir?
İster haber amaçlı olsun, ister eğlence veya başka bir program olsun, uzun süreli ve tamamının hazır görüntüsü olmayan her yayının yönetmeni program yönetmenidir aslında. Ne demektir program yönetmeni?
Program yönetmeni programın hazırlanmasından izleyiciye sunulmasına kadar geçen sürecin tamamından sorumlu olan, görüntü ve ses malzemesini plana uygun olarak canlı ya da banttan yayımlanmak üzere programı, ekibi ve programa katılan kişileri yöneten yayıncı.
Canlı yayın yönetmeliği de deniliyor bu işe. Yayından önce bir çekim senaryosu hazırlanır Nisan.
Ne demektir hocam çekim senaryosu?
Yönetmen ve yapım ekibinin istenen çekim fikirlerini ve planlarını tartışarak oluşturdukları, dikkatle yeniden düzenlenmiş halidir senaryonun. Hı hı. Tabii bu senaryonun oluşabilmesi için yayından işte bir gün önce bir toplantı yapılır. Yayın toplantısı veya canlı yayın toplantısı denilen bu toplantı, yönetmenin çekim öncesi senaryo veya program akışı uyarınca gereken işte estetik unsurlar, teknik şartlar ve kullanılacak ekipman konularında yayın görevlileriyle yaptığı hazırlık toplantısı demektir. Bu toplantıda yönetmen yayının işte başlayıp biteceği saati, birden fazla noktadan yayın yapılacaksa her yayının amacını, süresini, yayın personelinin görevlerini, yayınların akışını anlatır. Bu arada yayınla ilgili sözü olanlar da düşüncelerini paylaşır. Burada konuşulup karara bağlanan her husus eksiksizce uygulanmak zorundadır. Çünkü herkes o sıraya şartlanmıştır. Toplantı yayın noktalarında hangi saatte buluşulacağının bildirilmesiyle sona erer.
Tören yayınlarında galiba önce bir prova yapılıyor hocam. Provada yayın ekibi tarafından izleniyor değil mi?
Evet Nisan, provalar yayının daha kolayca ve daha bilinçli olarak yapılmasını da sağlıyor bize. Bütün ekip tören akışını bilerek işte yayın yapmaya başlıyor provayı izleyince. Tören öncesi bizler provalara mutlaka yönetmenle birlikte katılır. Akışı ve görüntü eşliğinde sunacağımız o metni bir değerlendiririz. Bazı hususlarını kaldırırız. Evet. Eklenecek bazı hususlar olabilir tören akışına göre. Onları da ekleriz. Çünkü bazen metinle tören alanındaki görüntü birbirine uyuşmayabilir, denk düşmeyebilir. Tören anlatımları görüntüyle mümkün olduğunca ters düşmemek durumundadır.
Evet.
Törenin niçin yapıldığı ve olayın tarihçesi törenin başlamasından 1-2 dakika önce başlayan yayında kısaca anlatılmaya başlanır. Yani ön sürenin alınabilmesi de yönetmenin merkezle yapacağı konuşmaya bağlıdır aslında. Bazen merkezde kesilemeyecek bir yayın olabilir veya törenle ilgili bir yayın vardır. Böyle bir durumda da size önceden zaman kalmayabilir. Doğrudan doğruya törenle başlarsınız.
Evet. Artık. Canlı yayından önce de yönetmen aslında en erken gelmesi gereken kişilerden biri.
Şimdi yönetmen hangi yayın olursa olsun hazırlık zamanını bilerek gelir yayının başına Nisan. Bir törenin canlı yayınında öncelikle yayın yapılacak alanda inceleme yaparak, bazen bu incelemeyi işte kameramanla veya spikerle birlikte yaparlar. Kameraların nerede duracağı, nasıl kullanılacağı, yani işte aktüel midir yoksa tripod dediğimiz o üç ayak üzerinde duran kamera mıdır, hangisinin kullanılacağına, kamera açılarına kadar yönetmen kararını verir.
Evet.
Daha sonra canlı yayın aracına geçilir, ön kontrolleri yaptırır, araçtan yayın merkezine işte bar dediğimiz renkli çizgilerden sabit kare bir resim gönderir, teknik yönetmene aksaklık olup olmadığını sorar ve teknik yönetmenin onayından sonra yayına başlamaya hazır olunduğu merkeze bildirilir.
Yönetmenin yayın sırasında hem sunucuyla hem de teknik ekiple çok uyumlu bir şekilde çalışması önemli aslında hocam. Bu nasıl sağlanıyor?
Eğer bir yönetmen tecrübeli, ekibine ve yayınına hakimse rejide hata ya hiç yoktur ya da işte kabul edilebilir düzeyin altında olur. Böyle bir yönetmen bir hata durumunda çok çabuk kararını verir, hatayı düzeltir. Yapılan hata yayının sonuna kadar işte yönetmende kalır, bunu personele bildirmez. Ekibin konsantrasyonunu bozmamak amacıyla yayının sürmesini, devam etmesini sağlar böylece.
Tabii ki o anda bir şey söylediniz, birini aşağıladınız belki, hakaret etmiş oldunuz.
Ne moral yaptın? Sıfır.
Sıfır. O adam bir daha nasıl çekecek program sonuna kadar? Belki 3 saat canlı yayın yapılacak. Evet hocam, canlı yayınlarda aynı anda iki yönetmen olduğunu duymuştuk. Biri merkezdeki stüdyoda, diğeri de canlı yayındaki mekanda.
Doğru. Merkezdeki yönetmen işte canlı yayın aracından gelen görüntüleri de ayrıca seçebilir. Veya stüdyoda yapılmakta olan bir yayının üzerine pencere açılarak canlı yayın aracından gelen görüntüler öylece yayına verilebilir. Ancak bu durumda ya stüdyodaki işte yayının konusu canlı yayından gelen görüntüyle eşdeğer olmalıdır ya da altyazı verilerek açılan pencerenin yayınının ne olduğu yazılmalıdır. Burada stüdyo yönetmeninin çok dikkatli olması gerekiyor Nisan. Bazen stüdyodaki yayın için önceden çekilmiş bir görüntü için bir pencere açılma zorunluluğu doğuyor. Bu durumda diğer pencereye gerek kalmayacak tabii ki. Bir programda ekranda iki kez ikinci bir pencere açılmıştı. Bu işte yayın kirliliğidir aslında. Zaten stüdyoda bir yayın var. Ekranda iki tane de pencere açılmış durumda. Yönetmenlerin böyle anlık durumlara dikkat etmeleri gerekiyor. Evet, tabii burada eğer şey varsa, konuşacak olan bir başka kişi olabilir programla ilgili. Evet. O zaman dört tane hani görüyoruz. Muhabirin biri Sivas'ta, biri diyelim evet. Erzurum'da, biri başka bir yerde. O zaman 4-5 pencere açılabilir ama hocam, konuyla alakalıdır.
Evet.
Yoksa açılmaz.
Hocam şeyi de hatırlarsınız, 15 Temmuz demokrasi mitinglerinde ekran artık bütün illere bölünmüştü.
Tabii.
Ve anında evet. Süper bir organizasyon
tabii, görmüştük. Tabii 15 ilden yayın yapıldı anında. Ama hepsi aynı konuyu anlatıyordu.
Evet, aynı konuyu anlatıyordu. Burada bütünlük de önemli demiştiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yarın inşallah bu konuya devam edelim.
İnşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza sözsanatı@diyanetradio.com veya Şener hocamızın sener.mete@gmail.com e-posta adreslerinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca radyomuzun sosyal medya hesaplarında programımızın başladığına dair bildirimlerimiz bulunuyor. Bunların yorum kısmına da düşüncelerinizi bekliyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar esen kalınız.
Söz Sanatı. Sunan Nisan Kumru. Uzman konuk Şener Mete.